Ayrım 7. Çocuklarıma Mektuplar. Antonio Gramsci. Sayfa 94. 39. Mektup. İyi atılmış bir tekme. Sevgili Delio, bu kez bana fillerin de bir uygarlık yaratabileceğinden artık söz etmiyorsun. Fillerin sabuna karşı her zaman bir ilgisi vardır. Öyleyse bu anlamda bir uygarlığı ya da uygarlığın bir görüntüsünü banyolara taşıyabilirler. Zavallı filler, bana birçok şeyden söz ettiğin doğru ve seninle bir tartışma dizisine girişmem gerekiyor. Çok güzel. Seni en çok ilgilendiren şeyler neler bakalım? Bir keresinde bana tarihle ilgilendiğini yazmıştın. Ama daha sonra bu konuda konuşmadın ve sürekli fillerden söz ettin. Sanırım şimdi de insanların ataları olarak maymunlar seni ilgilendiriyordur. Ama bu noktada da tarihi bir yana bırakıp düş kuruyorsun gibi geliyor bana. Somut ve kesin belgelere göre yazılmış tarih kitaplarını okumak çok daha yararlı olur. Bilimsel varsayımlar üstüne düş kurmak, özgürlük savaşı için çok güç koşullar altındaki insanoğlunun 50 yıl kadar önce yapacağı bir şeydi. Birçok sorun bugün artık çözümlenmiş durumda. Çünkü yaşam koşulları hem bireyin öne çıkmasını hem de onun tek başına ezici gücünü engelledi ve üreten insanı yarattı. Ne yazık ki ölü şeylerden kurtulmak zordur. Ama sen bunlara güçlü bir tekme savur ve yalnızca somut şeyler üstünde çalış. Sevgiyle kucaklarım. Antonio. 40. Mektup. Seçebilmeyi öğren. Sevgili Delio, istediğin zaman Puşkin üstüne olan düşüncelerini yazabilirsin. Hatta bu konuyu düşünebilme, akıl yürütme ve eleştiri yapabilme yeteneğinin hangi noktada olduğunu bana anlatacak biçimde ele alırsan çok daha iyi olur. Yani doğruyu yanlıştan, kesini kuşkuludan ve gerçek gibi görüneni yanlış şeylerden ayırabilme yeteneği. Bununla birlikte sinirlerin bozulmasın sakın. Senin yaşını, geçirdiğin zor devreyi çok iyi tanırım. İşte bundan dolayı yargılarımda tarafsız kalabileceğim. Seni çok çok sevdiğim için böyle tarafsız kalabilmek çok zor olsa bile. Puşkin ve Gorki üstüne kitap bulmak zor olacak. Hem sonra bunları ne yapacaksın? Şimdi en yeni ve değerli arşivlerde bu iki yazarın yapıtları üstüne bir eleştiri tutumuyla düzenlenmiş taze bir edebiyatın tümünü bulmak varken artık eskimiş olan ötekileri aramak boşuna. Sağlığının yerinde olması ve çalışmaktan bıkmaman beni çok mutlu ediyor. Seni sevgiyle kucaklarım. Antonio. 41. Mektup. Babanın 5 dakikası. Sevgili Delio, fazla acele etmeden Puşkin üstüne yazmanı bekliyorum. Kendini iyi denetlemeli ve en iyisini yapmalısın. Senin ve Giuliano'nun okulu nasıl gidiyor? Artık her ay sınava girdiğinize göre derslerinizi gözden geçirmek daha kolaylaşmış demektir. Benim yerime anneni tekrar tekrar öptüğün için çok sağ ol. Umarım her gün, her sabah yapıyorsundur bunu. Hep sizleri düşünüyorum. Her sabah uyandığımda şunları düşünüyorum. İşte çocuklarım ve Julia şu anda beni düşünüyorlar. Sen daha büyük olduğun için babanızın her gün 5 dakikasını size ayırdığını Giuliano'ya söyle. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Öperim. Antonio. 42. Mektup. Devler azdır. Sevgili Delio, annen Julia'dan aldığım mektupta sana yolladığım son mektubun, yoksa ötekiler de mi, seni çok üzdüğünü öğrendim. Niçin bana bu konuda hiçbir şey yazmadın? Mektuplarımda hoşuna gitmeyen şeyler olduğu zaman bunları bana bildirmen ve nedenlerini açıklaman çok iyi olur. Sen benim için sevgili bir varlıksın ve seni hiçbir zaman üzmek istemiyorum. Çok uzaktayım, seni okşayamıyor, kafanda gizlenen soruları çözmeye çalışarak yardımcı olamıyorum. Örneğin bir keresinde Çehov üstüne sorduğun ve benim de yanıtlayamadığım soruları yine yazmalısın bana. Bu konuda gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Eğer Çehov'un toplumcu bir yazar olduğunu savunmuşsam haklısın ama bundan dolayı gururlanmamalısın. Çünkü Aristo zaten bütün insanların toplumsal hayvanlar olduğunu söylemişti. Sanırım sen daha fazlasını söylemek istiyordun. Yani Çehov'un belli bir sosyal durumu, kendi yaşadığı zamanın görünümlerini anlattığını ve bunları da gelişme içinde bir yazar olarak kabul edilmesi gereken bir biçimde anlattığını belirtmek. Kuşkusuz Çehov birkaç sözcükle anlatılamaz. Tabii Turgenev de öyle. Bir zamanlar ilericilerin çıkardığı bir gazetenin Tolstoy'a çok büyük bir yer verdiğini ama Gorki'den çok az, hemen hemen hiç söz etmediğini görmüştüm. Bugün Gorki'nin artık yaşamıyor olması, onun yokluğunun verdiği acı bu haksızlığı açıkça ortaya koyabilir. Ama her an eleştirici bir gözle yargılamak, Tolstoy'un dünya çapında bir yazar, sanatta en mükemmele ulaşmış, en kötümser değişimlerden tut da kadın olsun, erkek olsun, güç koşullar altında çirkinleşmiş cahil insanların içindeki heyecanlara varıncaya kadar her yerde bunu kışkırtmış ve kışkırtmakta olan ülkelerin birkaç büyük yazarından biri olduğunu unutmamak gerekir. Gerçekten de Tolstoy bir uygarlık ve güzellik getiricisi oldu ve çağdaş dünyada hala kimse ona erişemedi. Onun değerinde ancak Homer'i, Eschil'i, Dante'yi, Shakespeare'i, Goethe'yi, Cervantes'i ve daha birkaç kişiyi saymak mümkün. Mektubundan ötürü çok sevinçliyim. Gitgide iyileşmene, güneş tutulmasını görebilmek için duvarlara tırmanabilmene, denize gitmene, ormanda gezintiler yapıp İtalyanca çalışmana çok daha fazla sevindim. Şişmanlamak da bir şeyler yapmak demektir. Sevgiyle kucaklarım. Antonio. Oyunlar. Leon Tolstoy. Av sona erince uşaklar kayın ağaçlarının gölgesine büyük bir halı yaydılar. Sonra bütün arkadaşlar bir halka oluşturarak oturduk. Baş uşak Gavrila koyu yeşil otları çiğneyerek tabakları ovmaya koyuldu. Daha sonra bir sandıktan bir avuç dolusu erik kurusu ve kağıtlara sarılmış şeftaliler çıkardı. Genç ağaçların dalları arasından pırıl pırıl parlayan güneş halının desenlerine ve bacaklarıma vuruyor, Gavrila'nın kel ve terli başına kadar ulaşıyordu. Gavrila'nın takmış olduğu kocaman Napolyon altınları rüzgarla dalgalanıp ışıldıyordu. Çok hafif olan rüzgar ağaçların dallarından saçlarıma ve terli yüzüme doğru eserek beni tatlı tatlı serinletiyordu. Dondurmalar ve meyveler dağıtıldıktan sonra biz çocuklara halının üstünde yapacak başka bir şey kalmayınca güneşin yakıcı ışıklarına rağmen oyun oynamak üzere yerimizden kalktık. Volodya kendini tembelce otların üstüne bırakarak ve ağzında bir yaprak çiğneyerek ''Ne oynayalım?'' diye sordu. ''Yine Robinsonculuk mu? Eğer gerçekten oyun oynamak istiyorsanız gelin bir kameriye yapalım.'' Volodya adam akıllı böbürleniyordu. Belki de bu üstünlük ava bir atla gelmesinden ve bunun kendisini çok yormuş gibi göstermek istemesinden doğuyordu. Güçlü bir zekası olduğu halde Robinsonculuk oyunundan zevk alamayacak kadar zayıf bir düş gücü vardı belki de. Bu oyun İsviçreli Robinson'un sahnelerinden oluşmuş bir oyundu ve biz okuyalı da üstünden çok zaman geçmemişti. Kızlar, hadi oynayalım, niye bize bu zevki tattırmak istemiyorsun diye üsteledi. Sen Carlo olursun ya da Ernesto yahut da baba, hangisi hoşuna giderse dedi küçük Katenka, ceketinin kolundan tutup yerinden kaldırmaya çalışarak. Volodya otların üstüne daha yayılarak ve dudaklarında memnun bir gülümseyişle, gerçekten canım istemiyor, sıkılıyorum diye yineledi. Luboka ağlamalı bir tavırla, madem kimse oynamak istemiyor, evde kalsaydık çok daha iyi olurdu, diye sızlandı. Luboka şaşırtıcı bir kolaylıkla ağlardı. O sırada Volodya, peki ya, peki gidelim, yalnız şu ağlamayı kes, ne olursun gözyaşına dayanamam, dedi. Volodya'nın oyuna katılması kimseyi sevindirmedi. Tam tersine o sıkıntılı yüzü, o tembel tembel yürüyüşü oyunun bütün büyüsünü bozuyordu. Yere oturduğumuz zaman balığa gidiyormuş gibi kürek çekmeye başladık. Ama şu sevimsiz Volodya kollarını kavuşturmuş, hiç de bir balıkçıya benzemiyordu. Bunu ona belirttim. Ama o kollarını kıpırdatsa da kıpırdatmasa da uzağa gidemeyeceğimizi, bundan ne bir kazancımızın ne de bir kaybımızın olmadığını büyük bir kendini beğenmişlikle söyledi. İstemeye istemeye içimden ona hak vermek zorunda kaldım. Daha sonra sözde ava gidiyormuşum gibi sopamı omzuma vurup ormana gittiğim zaman Volodya ellerini başının altında birleştirip sırt üstü yere yatarken kendisinin de şimdi avlanmakta olduğunu söyledi. Bu sözler ve bu davranışlar oyunu birden buz gibi soğuttu. İçimizden sessizce ona hak verdiğimiz halde onu azarladık. Böylesine bir sopanın değil kuşları öldürmeye, onları kovalamaya bile yetmeyeceğini çok iyi biliyordum. Ama bir oyundu işte. Eğer Volodya gibi düşünecek olsaydık sandalyelerin üstünde yolculuk etmek bile imkansızlaşırdı. Bununla birlikte divanı mendillerle örterek nasıl araba haline getirdiğimizi, birimizin arabacı, diğerimizin uşak olduğunu, küçük kızları ortaya oturtup sandalyelere de at gibi binerek nasıl yolculuk yaptığımızı Volodya'nın anımsaması gerekir. Gerçek bir yolculuk gibiydi. Gezip gördüğümüz yerlerde kim bilir kaç serüvenle karşılaşıyor ve uzun kış gecelerini nasıl da büyük bir neşe ve çabuklukla geçiriyorduk. Gerçeklere dayanan yargılamalarda hiçbir oyuna yer yoktur. Ama yeryüzünde oyunlar ortadan kalkarsa geriye ne kalır ki? Bir Şark Masalı, Turgenev. Bağdat Güneşi Cafer'i kim tanımaz? Bir zamanlar, yıllar önce, Cafer henüz çok gençken Bağdat kentinin çevresinde gezintilere çıkardı. Bu gezintilerden birinde yürürken birden kulağına tiz bir çığlık sesi geldi. Birisi umutsuzca yardım istiyordu. Cafer arkadaşları arasında tedbirliliğiyle tanınırdı. Bununla beraber yüreği yumuşaktı ve kendi gücüne güvenirdi. Böylece bir an düşündükten sonra sesin geldiği yere koştu ve kentin surlarının dibinde birkaç serserinin yaşlı ve sakat bir adamı soymak istediğini gördü. Cafer kılıcını kınından çekti ve serserilerin üstüne atıldı. Biri düşüp öldü, ötekiler de korkmuş tavşanlar gibi kaçıp gittiler. Sakat ihtiyar kendini kurtarıcısının ayakları dibine attı. Onun eteklerini öperek,
"Oh cesur delikanlı, senin bu cömert soyluluğun ödülsüz kalmayacak. Bak, benim zavallı bir dilenci olduğumu sanıyorsun. Oysa yalnızca görünüşte böyleyim. Tam tersine ben herhangi bir insan değilim. Yarın sabah kendin pazarına gel. Seni çeşmenin yanında bekleyeceğim. Doğru söylediğimi göreceksin."
Cafer düşündü. Görünüşe bakılırsa bu ihtiyar gerçekten de zavallı bir dilenci gibi. Ama belki de sahiden böyle değildir. Ne diye ona inanmamalı? Niye gitmemeli? Bunun üzerine,
"Pekala baba, geleceğim," diye karşılık verdi.
İhtiyar dikkatle ona baktı ve sonra yavaşça gözden gitti. Ertesi sabah tan yeri ağrır ağarmaz Cafer çarşıya doğru yola koyuldu. Oraya vardığı zaman çeşmenin kenarına dirseğini dayamış, kendisini beklemekte olan yaşlı adamı hemen gördü. Yaşlı adam hiçbir şey söylemeksizin delikanlının elinden tutup onu çiçeklerle kaplı, çevresi çok yüksek duvarlarla örülü küçük bir bahçeye götürdü. Bahçenin tam ortasında yeşil çayırlıkta daha önce hiç tanımadığı bir ağaç yükseliyordu. Selvi'ye benziyordu ama değildi, çünkü maviydi. İnce ve kıvrak dallarının üstünde elmaya benzeyen üç meyve sarkıyordu. Bu meyvelerden orta büyüklükte olan ilki ince, uzun ve süt gibi beyazdı. İkincisi daha büyük, yuvarlak ve pembeydi. Bir yumurta kadar küçük olan üçüncüsü de buruşuk ve sarımtıraktı. Hiçbir rüzgar belirtisi olmadığı halde bütün ağaç dipten gelen sağır ve garip bir sesle uğulduyordu. Gövdesinden ve dallarından cam gıcırdaması gibi ipincecik, yakınmalı bir inleyiş duyuluyordu sanki. Sanki Cafer'in ona yaklaştığını hissediyor gibiydi. İhtiyar gözlerini Cafer'in gözlerine dikerek,
"Delikanlı," dedi, "bu meyvelerden en çok hoşuna gideni kopar. Ama önce dinle, sonra seçimini yap. Eğer beyaz olanı koparırsan insanların en bilgesi olursun. Eğer pembe olanı alırsan Rothschild kadar zenginleşirsin. Yok eğer şu sarımtırak olanı koparır da yersen yaşlı kadınlara karşı içinden bir sevgi doğar. Ama çok fazla düşünmeden karar vermelisin. Çünkü bir saat sonra meyveler solmuş olacağından ağaç onları toprağın bağrına gömecek."
Cafer düşünceli bir tavırla başını eğdi, kendi kendine düşünür gibi alçak bir sesle, "Ne yapmalı acaba?" dedi. "Eğer çok bilgi olursam yaşama zevkimi yitiririm. Çok zengin olursam insanların kıskançlıklarından kendimi nasıl koruyacağımı bilemem. O halde üçüncü, yani şu sarımtırak ve buruşuk meyveyi yemek en iyisi." Ve gerçekten de delikanlı böyle yaptı. İhtiyar dişsiz ağzıyla gülümseyerek,
"Ey bilgeliklerle dolu delikanlı, en iyi meyveyi seçtin. Beyaz olanın ne işine yarayacaktı? Onsuz da sen Süleyman'dan daha bilgesin. Pembe meyvenin de sana bir yararı yok. Çünkü sen onsuz da zengin olacaksın. Ve hiç kimse bu zenginliğine göz dikmeyecek."
Cafer tatlı tatlı gülümseyerek, "Söyle bana, tanrıların sevgili kulu olan halifemizin saygıdeğer annesi nerede yaşıyor?" İhtiyar adam bir eliyle yolu gösterirken yerlere kadar eğilmişti.
"Kim büyük ünlü Bağdat Güneşi Cafer'i tanımaz?"
43. Mektup. Korkusuz Öncü. "Sevgili Julia, Delio'nun bana yazdığı şeyler çok ilgimi çekti. Bunu ona söylemelisin. Çünkü son derece önemli ve ciddidir. Bununla birlikte Giuliano'nun yırttığı bereyi onarmışsınızdır umarım. Böylece bere paçavraya dönmekten kurtulmuştur. Hatırlıyor musun, Roma'dayken Delio benim hep kırık dökük şeyleri sevdiğime inanmıştı. Kuşkusuz şimdi bunu unutmuştur. Onun da bozuk şeyleri onarmaya eğilimi var mı? Bu bence yapıcılığın, olumluluğun bir belirtisidir. Eğer yazdığın gibi çocukken benim edebiyata, felsefeye eğilimim olduğuna inanıyorsan yanılıyorsun. Üstelik korkusuz bir elebaşıydım ve ceplerimde buğday taneleri, mumlu kağıtlara sarılmış kibrit çöpleri, ıssız bir adaya düştüğümde işime yarasın diye, almadan evden çıkmazdım. Sonra cesur bir sandal ve araba yapımcısıydım ve denizcilikle ilgili her şeyin adını çok iyi bilirdim. Başımdan geçen en büyük olay, o zaman bulunduğum kasabada tenekeden inşa etmeyi düşündükleri iki köprüyü bağlayacak bir yaka için kartondan bir örnek yapmamı istemeleri oldu.
Bütün bu gibi şeylere karşı tutkum vardı. Çünkü 7 yaşımdayken Robinson ve Büyülü Adayı okumuştum. Sanırım 30 sene öncekine benzer bir çocukluk bugün için olanaksızdır. Şimdi çocuklar daha doğdukları zaman 80 yaşındalar. Tıpkı Çinli Lao Tse gibi. Radyo ve uçak birçok çocuğa düş kaynağı olan Robinsonculuğu yıktı. Mekanik oyuncakların icadı çocuğun hızla akıllandığını gösteriyor. Onun kahramanı artık Robinson olamaz. En azından batıda. Ancak polis ya da bilgin hırsızlar olabilir. Çocuklarla seni öperim. Antonio. Robinson ateş üretiyor. Giuseppe Saverio Bonifacio Santina. Robinson ateş üretebilmek için Alexander Selkirk çağında günlerce kafa patlattı. Önce bir demir parçasıyla bazı kayalara vurarak yararsız küçük kıvılcımlar çıkarttı. Sonra ilkel insanların ateşi ne kibrit ne de çakmak taşı kullanmaksızın çok iyi kurumuş iki ağaç dalını birbirine sürterek elde ettikleri geldi aklına ve aynı şeyi kendisi de tekrarladı. Ama bütün deneyler boşunaydı. Kollarını yormaktan ve daha çok bitkin düşmekten öteye gidemedi. Öyle bir an geldi ki adaya yıldırım düşmesi ve yanan ağaçlardan birkaç parça ateş elde edebilmesi için yalvarmaya başladı. Ama yine de ağaç parçalarıyla olan deneyi sürdürmesi gerekiyordu. Belki de uygun ağaç seçememişti. O zaman Jamaica bitkisi diye bildiği kokulu küçük bir ağaçtan kestiği iki tahta parçasını büyük bir cesaret ve sabırla yeniden birbirine sürtmeye koyuldu. Yaşasın sürtünme gücüyle iki tahta parçası gitgide kızgınlaşıyordu. Heyecanla titreyen parmaklarının arasından önce bir duman çıktı. Evet işte bir parlaklık, sonra küçük bir alev dili. Selkirk küçücük bir alevin çıkmasından duyduğu sonsuz sevinçle boğulacak gibi oldu. Mutluluk çığlıkları attı. Sonra aceleyle kor halindeki bu tahta parçalarının üstüne kuru otlar ve çalılar yağarak daha büyük bir ateş elde etti. Ateşi gökyüzüne değil yeryüzüne kaçıran yeni Prometheus onun çevresinde dans etmeye başladı. Sonra bir sıçrayışta o küçük ağacın yanına vardı, kollarıyla sarılıp öptü. Ama sonra bir düşünce onu kendine getirdi. Ateşe her ihtiyacı olduğunda böyle mi yapacaktı? Kayaların denizden gelen rüzgarlardan koruduğu mağarasının yanındaki fıçı gibi bir çukura bulduğu çalı çırpıyı doldurdu ve ateşledi. Sonra aceleyle ateşi besleyip söndürülmeyecek bir biçimde keresteyle kaplı bir çukur yaptı. Ateşi ürettikten sonra onu kullanabilecek bir duruma getirdi. Çadır bezi ve hayvani yağlarla bir çeşit lamba yaptı. Birkaç gün sonra hem kendisi hem de hiç sönmemesi gereken ateş için yağ buldu. O günden sonra bütün ada halkı ona vergi ödemeye başladı. Biraz iç yağ katılarak pişmiş deniz yengeçleri, büyük balıklar, yabani tavşan, yavru kuzu etleri masaya geliyordu. Ekmek yerine çörek yiyor, kendine enfes ziyafetler çekiyordu. Keçilerin insanoğlunun ne olduğu ve elindeki silahın ne kadar korkunç olduğu konusunda edindiği deneylerden gözleri korkmuş olmasına karşın, Selkirk her zaman tüfeğinden o korkunç gürültüyü çıkartırdı. Avlanmak onun için sadece yemek değildi. Çeşitli hayvanların uzun ve kıvrık boynuzlarını küçük tencereler, tabaklar yapmakta kullanıyordu. Deriden halılar, örtüler, içine eşyalarını koyacağı çantalar yapmıştı. Adayı dolaşmaya her çıkışında hiç yanından ayırmadığı bir kapana varıncaya dek birçok araç yaptı. Ton balıklarını, bisküvilerini, parçalar halinde doğradığı fümelenmiş keçi etlerini, bal kovanlarını istiflediği yerler, ihtiyacı olan bu yiyecekleri kolaylıkla alabileceği bir çeşit dükkan gibiydi. Bundan dolayı Selkirk istediği her şeyi gerçekleştirebiliyordu. Bolluk, rahatlık ve mutlak bir özgürlük. Bununla birlikte alnı sık sık düşünceyle kırışıyor, sırtına garip bir rahatsızlık tırmanıyor ama bütün bunların nedenini bulamıyordu. O zaman içini baygınlık duygusu kaplıyordu. Zaman zaman iştahı azalıyor, düşünmekte zorluk çekiyordu. Ama günün birinde Selkirk rahatsızlıklarının nedenini buldu. Tütünü yoktu. Düşünmekten bunalmış, çok neşesiz bir halde kınında tüfeği, kemerinde asılı baltasıyla dolaşırken kamışların gölgesinde kıpırdayan bir şey gördü. Bu Marimonda'ydı. Düşman olarak gördüğü insanoğlunu fark eder etmez maymun bir kaya çıkıntısının ardına gizlendi. Selkirk bir süre sonra maymunun ellerine sert yuvarlak birer meyve geçirip parçalamak amacıyla onları birbirine sürttüğünü ve rahatça bir ağacın dalına tünemiş olduğunu gördü. Doğruyu söylemek gerekirse Marimonda'nın görüntüsü Selkirk'te her zaman olumsuz bir duygu uyandırıyordu. Bununla birlikte o sabah daha iyi incelediğinde Alexander bu zavallı maymunun kendisinde şaşkınlığa ve ilgiye benzer bir takım duygular doğurduğunu hissetti. Önceleri yabani kedi avına çıktığında onunla her karşılaştığı zaman Marimonda'nın zararlı bir hayvan olup olmadığını kendi kendine sorardı hep. Daha sonra dişi maymunun tanımadığı bir takım otları çiğneyerek yarasının üstüne koyduğunu görmüştü. Ama bu ilacın etkisi öylesine hafif olmalıydı ki Marimonda'nın tüyleri dökülmüş, gövdesinin gitgide daha zayıfladığı ve sanki hayatının son anlarını yaşıyormuş gibi güçsüz göründüğü gözden kaçmıyordu. Her şeyden önce bu nedenle Selkirk, kurşun ve barut harcamanın yararsız olduğuna karar vermişti. Oysa o sabah Marimonda son derece sağlıklı ve neşeli görünüyordu ve artık o acayip merhemlerle yarasını ovmuyordu. Şurası açık ki Marimonda bu adada daha önce hiç bulunmadığı halde kendisine sağlığını ve gücünü yeniden kazandıran o mucizevi otu keşfetmeyi başarmıştı. Oysa Selkirk, Skozya'nın en ünlü fakültelerinden birini bitirmiş olduğu halde ona mutluluğunu kazandıracak olan şu Allah'ın cezası tütün bitkisini bulamamıştı hala. Öyleyse içgüdü mantığın üstünde bir şey miydi? Böyle düşünülürse eğer Providenza'nın haksız çıkması gerek. İçgüdü, araştırma ve çalışmalarda insanlar gibi yardımlaşamayan hayvanlar için gereklidir. Eğer dişi maymun içgüdülerine göre davranmışsa iyi yapmış demektir. Selkirk ise kendi açısından mantığına başvuracaktır. Mantığı ona ne diyor? Marimonda'nın yaptığı gibi ihtiyacı olan otu aramaya koyulmak ya da tütünün yerini tutabilecek başka otlar denemek. O halde seçmek, denemek, tadına bakmak. Selkirk de çeşitli deneyler yapacak. Ama bu doğayı alt üst etmek gibi görünüyor. Aslında bir maymunu taklit etmek ona gurur kırıcı bir küçüklük gibi geliyordu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 108.